Ayrım 24. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 293. Kendisini Tanrı yerine koyan hiçbir peygambere Rijun'un en küçük kaprisine boyun eğildiği gibi körü körüne boyun eğilmiş değildir. Kalın kara kaşlarının hareketi karısını, Annette ve Jean'ı derin endişelere düşürürdü. Bu üç kölesini kendilerini bir zincir gibi birbirine bağlayan ödevlerinin çokluğuyla elinde tutuyordu. Bu zavallılar kendilerini her an bir iş görmek zorunda hisseder ve sürekli göz altında yaşarlardı. Sonunda bu arkası bir türlü kesilmek bilmeyen işleri yapmaktan bir tür zevk duyar hale gelmişlerdi. Hiç canları sıkılmıyordu. Her üçünün de başlıca meşgalesi bu adamın rahatını sağlamaktı. Annette genç kızları değiştire değiştire mezara ulaşmakla övünen Rijun'un 1795'ten beri yanına aldığı 10. güzel hizmetçisiydi. 16 yaşına gelen Annette 19'una varınca kovulacaktı. Auxerre'de, Clamecy'de, Morvan'da binbir titizlikle seçilen bu hizmetçilerin her biri güzel bir gelecek vaadiyle getirilirdi ama Bayan Rijo diretiyordu. Her zaman da aradan 3 yıl geçtikten sonra hizmetçi zavallı hanımına sözde küstahça davranırdı ve kendisine yol vermek gerekirdi. Gerçek bir ince güzellik örneği olan Annette becerikli ve çekiciydi. Düşes tacı taşımaya layıktı, akıllıydı da. Rijo, Annette ile Jean-Louis Tonsar arasındaki gizli ilişkiden haberdar değildi. Bu da onun kendisini bu güzel kıza kaptırdığını gösteriyordu. Annette, bu vaşağın gözünü bağlamak amacıyla popoflayan tek hırslı kız olmuştu. Bu tahta olmayan 15. Louis yalnızca güzel Annette ile yetinmezdi. Maddi olanaklarının üstünde bir arazi satın alan herhangi bir köylü, ipotek altına girdiği zaman Rijou'ya kayıtsız şartsız boyun eğerdi artık. Ve Rijou, Soulange'dan, Conche'nin 5 fersah ötesine kadar bütün vadiyi haremi gibi kullanırdı. 5 kuruş da harcamazdı bu iş için. Birçok ihtiyarın servetini yiyip bitiren geçici zevkleri tutmak için kovuşturmayı ertelemesi yeterliydi. Brunin'inkine benzeyen bu tatlı hayatı sürdürmek için Rijou hiç para harcamıyordu. Beyaz zincirleri sayesinde Rijou ağaçlarını kestirir, çalı çırpısını, samanını, buğdayını taşıttırır, istif ettirirdi. Köylü için özellikle karşılığında faiz ertelemesi varsa el emeği önemsiz bir şeydir. Rijou birkaç aylık gecikmeler için önemsiz ödünler istemekle birlikte kendisine borçlu olanlardan el emeğini gerektiren hizmetler isteyerek canlarını çıkarırdı onların. Yaptırdığı işler tam anlamıyla angaryaydı. Ama köylüler bu işleri seve seve yapar, para harcamadıkları için de hiçbir şey ödemediklerini sanırlardı. Böylece de çoğu zaman Rijou'ya borcun ana parasından daha çoğunu ödemiş olurlardı. Bir keşiş kadar derin, bir Benedikten gibi sessiz, bir papaz gibi kurnaz, her cimri gibi her şeyi saklayan, her zaman yasaların çizdiği sınırlar içinde kalan bu adam, Roma'da bir Tiberius, 8. Louis döneminde bir Richelieu, eğer konvansiyona gitmeye heveslenmiş olsa, orada da bir Fouché olabilirdi ama gösterişsiz, debdebesiz bir Lucullus, zevk düşkünü bir cimri olma akıllılığını gösterdi. Kafasını meşgul etmek için sürekli King'i diyordu. Tam ona göre bir işti bu. General Conde de Montcornet'i tedirgin ediyordu. Elindeki gizli ipleri çekerek köylüleri oynatıyordu. Bir satranç partisi kadar eğlendiriyordu bu oyun onu. Bu oyunda piyonlar canlıydı. Süvariler at sırtında koşuyor, furşon gibi soytarılar gevezelik ediyor, derebeylik şatoların kuleleri güneşte pırıl pırıl parlıyor, kraliçe kurnazca kralı mat ediyordu. Her gün yataktan kalkıp, penceresinden Aguye'nin gururlu çatılarını, köşklerin bacalarını, şahane kapıları görüyor ve şöyle diyordu kendi kendine. Bütün bunlar yıkılacak. Bu dereleri kurutacağım. Bu ağaçları yıkacağım. Bir büyük bir de küçük kurbanı vardı. Bir yandan şatoyu yıkmayı tasarlarken bir yandan da Peder Brozet'i toplu iğne darbeleriyle öldürmeyi düşünüyordu. Eski din adamının portresini tamamlamak için şunu da söylememiz gerekiyor. Karısının hayatta olduğuna üzülerek ayine giderdi ve karısı ölür ölmez de kilise ile barışma arzusunda olduğunu açıklardı. Peder Brozet ile karşılaştığı zaman onu saygıyla selamlar, hiç öfkeye kapılmadan tatlı tatlı konuşurdu kendisiyle. Genellikle bütün kilise mensupları ya da kiliseden çıkmış olanlar bir böcek gibi sabırlı olur, bu sabrı protokole uyma zorunluluğuna borçludurlar. Bu terbiye 20 yıldan beri Fransızların büyük bir çoğunluğunda görülmüyor artık. Kendilerini çok iyi yetişmiş olarak görenlerde bile. İhtilalin manastırlardan çıkardı ve iş hayatına atılan bütün kilise adamları soğuk ve temkinli davranışlarıyla kilise disiplininin bütün din adamlarına hatta kiliseden ayrılanlara bile bir üstünlük sağladığını göstermişlerdir. Daha Daha 1792'de vasiyetname sorunuyla aydınlanan Gobert'ten bu usta iki yüzlünün safralı suratında okunan kurnazlığı derinliğine sezebilmişti. Onunla el ele vermiş, altına tapan iki kafadar olmuşlardı. Leclerc firması kurulur kurulmaz Rijou'ya firmaya 50 bin frank yatırım yapmasını tavsiye etmiş, bu para için kendisine güvence vereceğini söylemişti. Rijou koydu sermayenin biriken faizlerle kabarmasını sağlayarak önemli bir komandit ortağı oldu. 1816'da yaklaşık 80 bin frank çekip devlete borç vermiş ve bundan 17 bin frank gelir sağlamıştır. Buna karşın yine de 100 bin franklık bir katılma payı bulunuyordu. Yalnızca Lupin'in bildiği ipotek alacağı 150 bin franktı ve bu ipotekler büyük topraklar üzerinde küçük tutarlar için yapılmıştı. Rijou'nun kendi topraklarından elde ettiği net gelir 14 bin franktı. Demek ki Rijou'nun 40 bin franklık bir ek gelire sahip olduğu ortadaydı. Hazinesine gelince bu hiç kimsenin çözemeyeceği bir sırdı. Lanlume ile çevirdiği dolaplar ise ancak şeytan bilebilirdi. Bu korkunç tefeci daha 20 yıl yaşamak niyetindeydi. Muamelelerinde bir takım değişmez kurallar icat etmişti. En az 3 hektar toprak satın almayan ve bedelinin yarısını peşin ödemeyen köylüye 5 kuruş borç vermezdi. Görülüyor ki Rijou, parsellere uygulanan kamulaştırma yasasının bozuk yanlarını ve arazilerin aşırı bölünmesinden devlet hazinesine ve mülkiyete gelecek tehlikeyi çok iyi biliyordu. 5 küçük parseli olan ve sizden bir parsel daha satın alan bir köylüyü mahkemeye verin bakalım. Özel çıkarın görüşü, yasama meclisininkinden her zaman 5 yıl ileridedir. Bir ülke bundan önemli dersler çıkarmalıdır. Yasalar her zaman ne kadar akıllı olurlarsa olsun, halkla özdeşleşince değerlerini yitirecek olan 900 akıllı adamdan değil, bir tek dahiden çıkmalıdır. Rijou'nun koyduğu kural, 1 metrekare toprağı yarıya, 3'te 1'e, 4'te 1'e, 10'da 1'e bölme anlamsızlığına son vermek için hazırlanacak bir yasanın ilkelerini taşımıyor mu aslında? Bu tür işleri başarabilmek için bu bölgeyi kaplayan şebeke gibi yaygın bir iş ortaklığının kurulması gereklidir. Lupin'in dairesinde yapılan yıllık muamelelerin 3'te 1'i Rijou'ya ait olduğu için. Sulanger noteri kendisine sadık bir kafadar olmuştu. Bu eşkıya borç para verme mukavelesinde yasa dışı faizlerin tutarını da geçittirirdi. Borç para alan adam evliyse karısı da hazır bulunurdu noterlikte. Köylü ikraz süresi içinde yılda yalnızca %5 ödeyeceğine pek sevinir, çok çalışarak bu işin üstesinden geleceğini umut ederdi ve doğaldır ki sonunda bundan yararlanan da Rijou olurdu. Bazı gerizekalı iktisatçıların küçük işletme olarak adlandırdıkları şeyin aldatıcı harikaları buradan gelmektedir. Bu bir siyasal yanılgının sonucudur. Bu yanılgı yüzünden de artık ülkede yetiştirilmeyen atları satın almak için Fransız parasını Almanya'ya akıtıyoruz. Yine bu yanılgının sonucu olarak büyükbaş hayvan üretimi o kadar azalacaktır ki yalnız halk değil küçük burjuvazi bile et yiyemez hale gelecektir. Bakınız köy papazı. Kısaca söylemek gerekirse Conche ile Lavie au Foyer arasında Rijou için epey ter dökülürdü. Herkes de sayardı onu. Oysa memlekette parayı su gibi akıtan tek kişi olan generalin pahalı ödediği emek kendisine lanetler okunmasına neden oluyor, zenginlere karşı beslenen nefreti kamçılıyordu. Medyokrasiye bir göz atmasaydık bu tür olayların açıklanması pek kolay olmazdı. Fourchon haklıydı. Burjuvalar senyörlerin yerini alıyordu. Courtecuisse gibi küçük toprak sahipleri Avon Vadisi diktatörünün serfleriydi. Tıpkı Paris'te parasız sanayicilerin küçük bankaların köyleri olduğu gibi. Soudry, Soulange'dan Lavie au Foyer'in 5 fersah ötesine kadar Rijou'nun izinden yürüyordu. İki tefeci bölgeyi aralarında paylaşmışlardı. Gobertin vahşetini daha yüksek bir çevrede yürütüyordu ve ortaklarıyla rekabete girmemekle kalmıyor, Lavie au Foyer sermayedarlarının da bu verimli yola sapmalarına engel oluyordu. Rijou, Soudry ve Gobertin üçlüsünün seçimlerde ne kadar etkili olduğu artık kolayca anlaşılabilir. Seçmenlerin çıkarları bu üçlünün çıkarlarına bağlıydı. Rijou demek, kin, zeka ve servet demekti. Generali göz altında bulunduran Rijou, köylülerin akraba ya da hısımları olan 70-80 küçük toprak sahibiyle de sürekli ilişki içindeydi. Tümü de bir alacaklıdan nasıl korkulursa öyle korkarlardı ondan. Rijou, tonsarın bir eşiydi. Biri bal çalarak geçinir, ötekisi yasal çapulculukla semirirdi. İkisi de iyi yaşamasını severdi. İki ayrı türe mensuptular ama doğaları aynıydı. Biri ilkel bir doğa insanı, öteki ise manastır eğitiminden geçmiş, bilenmiş bir insandı. Vodo'ya eski belediye başkanına danışmak üzere Graniver meyhanesinden ayrıldığı sırada saat 4'e geliyordu. Riju bu saatte yemek yerdi. Küçük kapının kapalı olduğunu görünce Vodo'ya perdenin üstünden bakıp bağırdı. "Vay Riju, benim Vodo'ya." Jean araba kapısından dışarı çıktı ve Vodo'yu içeri aldı. "Bahçeye gel, beyefendinin konuğu var," dedi. Konuk Sibile'ydi. Brünnen'in mahkemesinin tebligatı konusunda anlaşmak bahanesiyle gelmiş ve Rüju ile bambaşka konular üstünde konuşuyordu. Tefeci meyveye geçmişti. Dört kişi bir masanın üstünde. Kar gibi beyaz bir örtü duruyordu. Karısının ve Annette'in zahmetlerini pek umursamayan Rüju her gün temiz beyaz örtü isterdi. Porselen beyaz tabaklarda asma yaprakları üstünde birer tabak çilek, kayısı, şeftali, incir, badem, mevsimin bütün meyveleri bol miktarda getirilip kondu sofraya. Servis Agüe'de ancak bu kadar iyi yapılabilirdi herhalde. Riju, Sibile'yi görünce soğuktan korunmak ve seslerin duyulmasını engellemek için her kapıya taktırılan ve kendiliğinden örtülen iç kanatların sürgülerini sürmesini söyledi. Sonra böyle güpegündüz konuşmaya gelmesinin nedenini sordu. Geceliğin konuşmak daha güvenlikliyken, o saatte konuşmaya gelmesi için acilen konuşulacak bir konu olması gerektiğini ileri sürdü. Nedeni şu, döşemeci Paris'e gidip Adalet Bakanı ile görüşecekmiş. Size çok kötülüğü dokunabilir. Damadınızın Lafayette yargıçlarının ve başkanın naklini isteyebilir. Hele lehinize çıkan mahkeme kararını okursa, baş kaldırıyor, kurnazdır. Danışmanı Peder Brosset sizinle ve Gobertin'le baş edecek güçte biri. Papazlar güçlüdür. Piskopos Peder Brosset'i çok seviyor. Kontes Hazretleri yeğeni olan Vali Casteran kontunu görmeye gitmekten söz etti. Nicolas ile ilgili. Michaud oyunumuzu anlamaya başladı artık. Korkuyorsun dedi tefeci tatlı bir sesle. Kuşku donuk bakışını biraz canlandırmıştı. Korkunçtu bakışı. Kont de Montcornet Hazretlerinin yanına geçmenin daha yararlı olup olmayacağını hesaplıyorsun değil mi? Sibile açık konuştu. Siz Agui'yi parçaladığınız zaman ben her yıl 4000 frangı nereden bulabilirim bilmem. Çünkü 5 yıldır namusumla yaşıyorum ve hem namuslu kalmak hem de bu parayı ödemek olanaksız. Bay Gobertin bir zamanlar bana pek parlak vaatlerde bulunmuştu ama bunalım yaklaşıyor. Mutlaka dövüşülecek. Zafer kazanıldıktan sonra söz verilen şeyler yerine getirilecek mi? Ben konuşacağım onunla dedi Riju sakin bir biçimde. Bu arada eğer bu iş doğrudan doğruya beni ilgilendirseydi sana ne cevap verirdim onu söyleyeyim. Şöyle derdim. 5 yıldır Bay Riju'ya yılda 4000 frank götürüyorsun ve bu adam sana %7,5 faiz veriyor. Bu para şu anda birikmiş faizlerle birlikte 27.000 franklık bir hesap oluyor. Ama seninle Riju arasında özel imzalı çift nüshalı bir anlaşma bulunduğuna göre Peder Brosset bu anlaşmayı döşemeciye verdiği gün Agüe kahyası kovulacaktır. Hele bu işte oynadığın çift yönlü rolü açığa çıkaracak bir mektup alırsa general. Bu nedenle hissene düşen kemikleri peşin istemeye kalkmadan bizimle birlikte çalışmayı sürdürürsen iyi edersin. Üstelik Bay Riju sana %7,5 ve faizini ödemeye mecbur olmadığı için 20.000 franklık gerçek tutar üstünden hesap çıkarılabilir. Eğer mahkemeye verecek olursan davaya Lafayette mahkemesi bakar. Davada uzadıkça uzar. Kafanı çalıştırırsan Bay Riju, Avye'de işgal ettiğin köşke sahip olduğu zaman senin aşağı yukarı 30.000 frankınla ve Riju'nun sana emanet edebileceği ikinci bir 30.000 frankla işe devam edebilirsin. O zaman bu iş daha karlı olacaktır. Çünkü köylüler dünyada kıtlık baş göstermiş gibi küçük parçalara bölünmüş olan Agüe topraklarına saldıracaklardır. İşte bunları söyleyebilir sana Bay Gobertin ama benimle ilgisi yok bu işin. Onun için de sana verecek bir cevabım yok. Gobertin ve ben babasını döven bu halk çocuğuna üzülürüz ve işimize devam ederiz. Gobertin'in sana ihtiyacı olabilir ama benim kimseye ihtiyacım yok. Çünkü herkes bana bağlılık içinde. Adalet Bakanı dersen sık sık değişir o. Ama biz her zaman buradayız. Neyse uyarmış oldum sizi dedesi bile. Büyük bir eşeklik yaptığını anlamıştı. Hangi konuda diye sordu Riju kurnazca. Döşemecinin yapacakları konusunda dedi kahya alçak gönüllü bir tavırla. Vilayete giderken pek öfkeliydi. Gitsin Montcornet'ler tekerlekleri aşındırmasaydı ne olurdu arabacıların hali? Bu akşam saat 11'de size 1000 altın getireceğim dedi Sibile. Ama vadisi gelmiş ipoteklerinizden birkaçını bana bırakarak birkaç dönüm toprak sahibi yapabilirsiniz beni. Bu işleri de bir an önce ele alsanız çok iyi olurdu. Kurtekuiz'inki var elimde ama onu idare etmek istiyorum çünkü bu bölgenin en keskin nişancısıdır. Onun ipoteğini senin üstüne çevirirsem döşemeci hesabına ona zarar verdiğin sanılır ve bir taşla iki kuş vurulmuş olur böylece. Kendisini furşondan daha aşağı görerek her şeyi yapabilir. Kurtekuiz başileri için yiyip bitirdi kendini. Toprağı verimli bir hale getirdi. Bahçe duvarının dibine meyve ağaçları dikti. Bu küçük malikanenin değeri 4000 franktır. Kont bu parayı av hayvanların barındığı koruya bitişik 3 dönüm için bile verir. Kurtekuiz kafasını çalıştırsaydı orada avlayacağı hayvanlardan kazanacağı parayla faizlerini ödeyebilirdi. Tamam işte bana aktarın bu alacağı. Bu işten para kazanırım. Ev ve bahçe bedavaya gelir bana. Kont da 3 dönümü satın alsın. Bana ne vereceksin? Allah Allah, siz bir öküzü bile sağabilirsiniz diye haykırdı Sibile. Bense hasat artıklarının toplama işini yasaya uygun bir düzene sokmak emrini koparmıştım döşemeciden. Gerçekten kopardın mı? Dedi Rüju. Günler öncesinden Sibile'nin kafasına bu düşünceyi sokmuş, generalin başına yeni dertler açmak için bunları tavsiye etmesini söylemişti. Konuşmasını sürdürdü Rüju. Şimdi elimizde artık o. Yandığının resmidir ama onu bir ucundan yakalamak yetmez. Kıskıvrak bağlamak gerek. Çek sürgüleri aslanım, karıma söyle kahveyi, likörleri getirsin. Jean'a söyle arabayı hazırlasın. Sulange'e gidiyorum. Akşama dönerim. Eski kır bekçisinin içeri girdiğini gören eski belediye başkanı, ''Merhaba Vaudoyer'' dedi. ''Ne var?'' Vaudoyer, meyhanede olup bitenleri anlattı ve generalin tasarladığı yönetmeliğin yasal olup olmadığını sordu Rüju'ya. ''Hakkı var buna'' dedi Rüju. Senyörümüz Yaman, Peder Brozet anasının gözü bir adam. Bütün bu önlemleri onun kafasına sokan papazınız. Ayine gitmiyorsunuz çünkü. Bak ben gidiyorum. Allah var yukarıda. Her şey sizin başınıza gelir. Döşemeci her zaman kurtarır paçayı. Tamam işte hasat artıklarını toplayacağız dedi Vodoy'e. Burgonyalılara özgü bir kararlılıkla. Fakirlik il muhabiriniz olmadan mı dedi tefeci. Sizi yola getirmek için vilayete asker istemeye gitmiş diyorlar. Eskiden olduğu gibi yine toplamaya devam edeceğiz dedi Vodoy'e. Toplayın. Haklı olup olmadığınıza karar verecek olan Bay Sarküz'dür dedi tefeci. Bunu söylerken de köylülere sulh mahkemesinin koruyuculuğunu vaat eder gibiydi. Toplayacağız ve gücümüzü göstereceğiz. Burgonya ya vardır ya yoktur dedi Vodoy'e. Jandarmanın kılıcı varsa bizim de tırpanımız var. Görüşeceğiz. Saat 4:30'da eski rahiplik makamının büyük yeşil kapısı açıldı. Dizginlerini Jean'ın tuttuğu doğru at alana doğru ilerledi. Bayan Rijou ve Annette kapının eşiğine çıkmış meşin körüklü küçük yeşil arabaya bakıyorlardı. Efendileri yastıkların arasına kurulmuştu. ''Geç kalmayın efendim'' dedi Annette dudaklarını bükerek. Belediye başkanının çıkarmak istediği sert kararnamelerden haberdar olan köylüler hep birlikte kapıya çıktılar. Sokaktakiler Rijou'nun geçtiğini görünce durdular. Herkes onun kendilerini savunmak için Sulange'a gittiğini düşünüyordu. Kocası hırsızlık malı odunları Sulange'da sattığı için orman suçlarıyla yakından ilgilenen yaşlı bir eğirci kadın şöyle dedi. Bayan Kurtekuiz mutlaka bizim halılarımıza sahip çıkacaktır. Tanrım olanları görünce içi kan ağlıyor. O da sizin kadar üzülüyor dedi zavallı kadın. Alacaklısının adını bile duymaktan ödü patlıyor ve korkusundan sürekli övüyordu tefeciyi. Yüzüne karşı söylemek gibi olmasın ama çok haksızlık ettiler ona. Günaydın Bay Rijou dedi eğirici kadın. Rijou da selamladı kendisini. Tefeci her mevsimde geçit veren tüyünü aşınca Tonsar meyhanesinden çıkıp şöyle söyledi. Rijou baba döşemeci kendi köpekleri olmamızı istiyor. Bakacağız dedi tefeci atını kırbaçlayarak. Bizi savunacaktır o dedi Tonsar çevresini saran kadın ve çocuklara. Bir hancı tavasını temizlerken sazan balıklarını ne kadar düşünürse o da sizi o kadar düşünür dedi Furşon. Sarhoşken tut şu çeneni dedim Muşe dedesini gömleğinden çekip yere düşürerek. O mendebur keşiş söylediklerini duysaydı bir daha bu kadar pahalı satamazdın sözlerini. Gerçekten Rijou'nun Sulange koşmasının nedeni Aguye kahyasının getirdiği önemli haberdi. Bu haber ona Avon Burjuvasisi'nin gizli koalisyonunu tehdit edici nitelikte görünmüştü. 24. ayrımın sonu sayfa 304.